Yine birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Şan Okumanda masamızda Muhittin, yönetmen masasında Cihat, bizimle ben Hülya. Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci'yi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün eğitim, öğretim konuşalım biraz istiyoruz. Küçükten büyüğe doğru şöyle yavaş yavaş adım adım çıkalım. Kolay bir şey değil eğitim, öğretim. Çocukları bu yıl okula başlayanlar ne kadar zahmetli bir yolculuğa başladıklarını da fark etmişlerdir. Gerçi buradaki zahmet yıllar geçtikçe anlaşılıyor galiba.
Tabii, tabii. Marif Nazırı öyle demiş Osmanlılar zamanında. Şu mektepler demiş olmasa marifi ne güzel idare ederim.
Ya.
Yani mektepler çok, mektebe giden talebeler çok. Bunların her birisinin gerek o mektepler için, gerek mektepleri idare eden devlet için, gerekse aileler için çok büyük yükü var. Hakikaten çocuk 6 yaşında mektebe başlıyor. Şimdi hatta anaokulu modası var. Eskiden bu kadar yaygın değildi ama şimdi neredeyse göndermeyen yok gibi.
Ama şimdi bir de 5'e indi biliyorsunuz.
Şimdi bir de öyle var, evet. Anaokulunda mecbur yapma temayülleri var. Böylece önce orta mektebin, sonra lisenin mecburi olmasıyla yani çocukların 12-16 senesi bir kere zaten neredeyse mecburi tahsilde geçiyor. Bir de ondan sonrası var. Bu tahsil çocukları hayata hazırlıyor mu? Onlara gelecekte karşılaşacakları sıkıntılara karşı bir takım çıkış yolları kazandırıyor mu? Burası tartışılır.
Onun için midir eğitim, öğretim?
Ne içindir? Evet. Bir kere zaten işin iki ciheti var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Muhtelif yerlerde de ben yazdım. Şimdi biz de ısrarla bu mekteplerle alakalı işlere eğitim adını verirler. Bir kere eğitim tabii uydurukça bir kelimedir. Aynı öğretim gibi. Eğmekten geliyor ama mana. Yani çocukları eğmek, yani hakim otoritenin önünde, ideolojinin önünde eğmek.
Bakın ben öyle düşünmedim ama.
Demektir. Ama bu kelimenin
eğmek bir de... Eğmek derken şekillendi. Hani ağaç yaşken
ama,
eğilir ya.
Ama eğmek kelimesi biraz bunu
baş
hatırlatır.
Eğmekten.
Baş eğmeği hatırlatıyor. Kaldı ki kullanılış sebebi de budur. Yani hakikaten eğitim kelimesi konurken çocuklar için böyle bir şey düşünülmüştür. Yani bizim önümüzde eğilsinler. Ama eski terbiyede, bakın dene terbiye... Bu işin karşılığı eski kültürümüzde terbiyedir. Terbiye buradan gelir. Çocuğu pürüzlerini ortadan kaldırmak, çocuğu insan olmak veya çeşitli sebeplerle kazanmış olduğu kötü meziyetlerden kurtarıp iyi bir hale getirmek demektir.
Peki talim terbiye olunca?
Talim ilimden gelir. O da ilim öğretmek demektir. Öğretim kelimesi uydurukça olmakla beraber kök itibariyle öğretmekten geliyor. İşin aslı öğretmektir. Milli Eğitim Bakanlığı değildir, Milli Öğretim Bakanlığı'dır. Mekteplerde eğitim verilmez, öğretim verilir. Bir kere mekteplerin başkasının çocuğunu eğitmeye hakkı yoktur. Devletin çocukları eğitmeye hakkı yoktur. Anne babanın eğitmeye hakkı vardır.
Hak derken, halbuki aile bunu devletin bir sorumluluğu gibi görüyor, hakkı değil de.
Değil, şuursuzluktan. Aileler yıllarca bu şekilde yönlendirildiği için bir şuursuzluk halindedirler. Halbuki çocuğun eğitildiği yer, yani terbiye gördüğü yer ailesidir ve çevredir. Öğretim gördüğü yer mekteptir. Fakat otoriter devletler, ki bizde de tek parti devrinde bunların temeli atıldığı için, vatandaşların çocuklarını aynı eski Yunan Isparta'sında olduğu gibi eğitilmesi gereken varlıklar olarak görürler. Ola ki ailesinden, çevreden resmi ideolojinin istemediği şeyler kazanmışsa onları biz bu mektepte halledelim. Çocuğu itaatkar, devlete sadık, her şeyi sorgusuz kabul eden, kendine her empozeyi kabul eden, her üstün otoritenin önünde eğilen problemsiz varlıklar haline getirmeyi maksat edinmişlerdir. Demokrasiye geçtikten sonra da maalesef hükümetlerin en büyük kabahati, şu andaki, daha önceki bütün hükümetlerin kabahati, bunu hiçbir zaman ele almamışlar. Burası Marif'tir. Osmanlılar zamanında Milli Eğitim Bakanlığı yoktur. Marif Bakanlığı vardır. Marif irfandan gelir. O da öğretmek demektir. Ama daha derinlemesine öğretmek demektir. Marif, burası bir Marif Bakanlığı'dır. Marif işlerine bakar, eğitim işlerine bakmaz. Bu aileye kalmıştır. Biz bununla uğraşmayalım. Bu bizim haddimiz değildir. Edepsizliktir, haksızlıktır, insan haklarına aykırı diye düşünmemişler.
Peki ama bir sorun var.
Çünkü
şimdi
işlerine gelmiştir. Her gelen hükümet bundan istifade etmek istemiş. Ama bunların bu hataları her hükümetin aleyhine olmuştur. Çünkü gelecek nesil bu çocuklardır. İnşa etmek istediğiniz istikbali bu çocuklar gerçekleştirecek. Siz bu çocukları eğer üniversal, yani evrensel kaidelere göre yetiştirmezseniz, hala bunları eğitilecek birer nesne olarak görürseniz istikbalde bunlardan istifade edemezsiniz.
Şimdi ama sorularım var. Biz bu konuyu ne zaman dinleyicilerimize, evet, konuşmaya açsak, tartışmaya açsak hep aynı cümleyi söylüyorlar. İşte trafikte sıkıntılarımız var. Evet. Kimse kimseye saygı göstermiyor. Hırsızlık arttı, kapkaç arttı, evet. Büyüklere saygı yok. Dönüyor, dolanıyor laf. Hep bu eğitim meselesi diyorlar.
Doğru. Çünkü anne babalar bunu üstünden atıyorlar. Ama bunu, yapmak bunu istemiyorlar.
Bunu eğitim derken okulda vermesi gereken bir şeymiş gibi görüyorlar. Yani
onu söyleyenlerin bir şeyden haberi olmadığını zannediyorum. Veya kendi üstlerinden atıyorlar. İnsanın üzerinden mesuliyet artar. Okul eğitim vermez. Hiçbir zaman vermez, veremez zaten. Böyle bir misyonu yoktur mekteplerin. Tarihte olmamıştır. Dünyanın hiçbir memleketinde yoktur. Nerede vardır biliyor musun? Nazi Almanya'sında vardır. Komünist Rusya'da vardır. Mussolini İtalya'sında vardır. Tek parti Türkiye'sinde vardır. Suriye'de, Libya'da vardır. İran'da vardır. Çünkü o ailesinde çocuk rejimin istemediği bir şeyler kazanmışsa onunla, ama yani demokratik bir ülkede mektep eğitim vermez, eğitimi anne baba verir. Yani çocuğun trafik kaidelerine riayet etmemesi mektepte gördüklerinden dolayı değildir. Ailesinde bunu görmediğinden veya aile bunun ehemmiyet vermediğindendir.
Peki, ha, diyelim okulda ki aile, öğretilmeli midir bu?
Hayır. Trafik kuralları öğretilmelidir mektepte. Trafik kuralları, o saygı sevgi okulda öğretilmez. Ben onu çok gülünç buluyorum. Nasıl öğreteceksiniz? Nasıl öğretebilirsiniz çocuğa? Onu aile verecektir, çevre verecektir, anne babasının dostları verecektir. Bunu okulda öğrenemez. Okulda trafik kaideleri ne olduğunu öğrenir çocuk. Öğrenir. Bu da şarttır.
Yani o renklerin ne anlama geldiğini öğrenir ama kırmızıda durması gerektiğini ailesi mi öğretir?
Hayır efendim, kırmızıda durması gerektiğini de orada öğrenir. Ama kırmızıda durmanın, şimdi bakın, bir şey öğrenmek var, bilmek var, bir de anlamak var. Anlamak başkadır, öğrenmek başkadır. Mektepler öğretir. Anlaması için aileden aldığı terbiye lazımdır. Okul bunu anlatamaz çocuğa. Mümkün değil. Vicdana yerleşmesi ancak aile terbiyesiyle olur. Mektepler vermemiş zaten. Yani 80 senedir mektepler bunu zaten verememiş. Bu benim sözümün delilidir.
Şu andaki karmaşanın sebebi o mu?
Bence odur. Bakın benim oğlum ilk mektebe gittiği zaman ben işte kredi kartıyla alakalı veya bankaya para yatırma, internetten işte bilet alma, böyle şeylere baktığı zaman çocuk derdi ki ya ben büyüyünce nasıl yapacağım bunları? Bunları biz niye mektepte öğrenmiyoruz derdi. Mekteplerde çocuğa öğretecek şeyler hayatta karşılaşacağı problemlerdir. Bizde yoğun bir bilgi vardır. Halbuki mektepler çocuklara doğru bilginin nerede bulunacağını öğreten müesseselerdir. Öğrenmeyi sevdiren müesseselerdir. Bizde bilgisayar gibi çocuklara bir şey öğretir. Evet, orta çağda böyle vardı ama bundan dünya vazgeçti. Biz hala devam ediyoruz. Çocuklar ilk orta lisede öğrendiklerini hepsini unutuyorlar. Üniversiteye hazırlanmak için zaten çocuklar çalışıyorlar. Halbuki ilk orta lisede öğrenilenler insana bir şey katması lazım. Çok yoğun bilgi, kamufle. Yani okulları meşgul göstermek, çok faydalı göstermek için yapılan bir taktiktir. Çok fazla şey öğretmekle çocuk bir şey öğrenmez. Çocuğa kitap okuma zevkini, bilgiyi arama zevkini veremiyorsanız bu mümkün değil. Mekteplerin vazifesi budur. İlk mektebin vazifesi de çocuklara işte karşıdan karşıya geçmek, alışveriş, bunları öğretmektir. Terbiyeyi ailesinden alacaktır.
Peki okuma, yazma, matematik,
bilgi? Bunları öğretecek. Bu kadarını öğretecek ama. Yani anahtarları verecek çocuğun eline. Yani bir tarih dersinde binlerce savaş, binlerce anlaşmayı çocuğa anlatmanın manası yoktur. Umumi bir tarih sevgisi verdiğiniz zaman çocuk zaten doğru bilgiyi nereden
merak
bulacağını...
Ediyorsa, devam
roman
edecek.
Okuyacak çocuk, film seyrettirecekler yani tarihte. Matematikte bu keza bir takım bulmacalar çözülecek. Çocuk bunu sevecek. Çocuk öğrenmeyi sevdiği zaman zaten kendisi öğrenecektir. Osmanlı medreselerinde çok kitap okunmazdı. Ben merak ederdim. Sonradan öğrendim ki az kitap okutuluyor. Çocuğun düşünmesi, eksikleri tamamlaması, sorması, kitaplardan araştırması isteniyor. Yani çocuk onu, geri kalanını tamamlıyor. Çocuğa bilgiye olan aşk öğretiliyor. Bilgiye olan aşk çok mühimdir. Mektepler bunu vermelidir.
Tamamlayanla tamamlamayan arasındaki fark da açık zaten.
Anne babalar biraz zamanın müsaadesizliğinden, biraz kendi şeylerinden çocukları yetiştirmekte kabahatliler. Çocuk başkalarının hakkına saygı göstermeyi, kırmızı ışıkta durmayı, yüksek sesle insanları rahatsız etmemeyi, üstünü başını kirletmemeyi ailesinde öğrenir. Bu mektepte öğrenilmez. Bunu mektepten beklemek çok saf dillik olur. Yani bu hatadır. Mektepler bunu asla öğretmez. Mektepteki bütün dersler ahlak dersi olsa, görgü dersi olsa mektepler bunu gene öğretemezler. Vazifesi o değildir. İşte demek ki cemiyet de aynı hataya düşüyor, hükümetler de aynı hataya düşüyor. Bir kere bundan vazgeçmek lazım. Mekteplerin bir eğitim müessesesi olmadığını anlamak lazım. Burada çocuklar eğitilmez. Hatta ideolojik olarak da eğitilmez. Bakın yıllardır mekteplerde bir takım ideolojiler öğretiliyor. Çocuklar şimdi bunlarla dalga geçiyor. Çünkü artık dünya oraya gitmiyor. Dünya başka yerlere gidiyor. Bunun problemi ortaya çıktı. Onun için çocuğu 12 sene değil 24 sene okutsanız, ama bu kafayla, bu mantıkla okursanız o çocuklardan hiçbir hayır gelmez. Ne cemiyete, ne kendisine, ne ailesine bir fayda geleceğini ben zannetmiyorum. Onun için derhal hükümetler mekteplere eğilmeli, burayı tepeden tırnağa değiştirmeli.
Şimdi bu söyledikleriniz üzerine hep bir veli olarak, siz de aynı zamanda bir velisiniz, işin içindesiniz, veli olarak giriyorum araya. O kadar çok değiştirildi ki.
Değiştirilen ne biliyor musunuz? Şekil. Esas hiç değişmedi. Esas tek parti devrinde neyse aynıdır. Değişen hiçbir şey yok. Değişen şekiller. O imtihan değişti, bu imtihan oldu. 4'tü, 5'ti, 12 oldu. Ortaokul kalktı, tekrar geri döndü. Değişen bir şey yok. Yani görünüşte değişiklik var. Şekilde değişiklik var. Özde değişen hiçbir şey yoktur. Türk Maarif Sistemi kurulduğu zaman nasılsa, tek parti devrinde nasılsa, Menderes devrinde de aynıdır, Turgut Özal devrinde de aynıdır, ya ki bunlar demokrat oldukları için söylüyorum. Şimdi de aynıdır, değişen hiçbir şey yoktur. Bakış açısı da aynıdır, öğretmenlerde de bakış açısı aynıdır, veli de aynıdır, değişen bir şey yok. Siz o değişiklikleri değişiklik zannetmeyin, onlar şekilde değişikliklerdir.
Nereden başlamak lazım?
İşte bir kere bu mekteplerin fonksiyonu nedir, bunu anlamak lazım. Bunu anlamak için de bir maziye bakmak, şöyle Osmanlılara bakmak ve dünyaya bakmak kafidir. Mektepler ne fonksiyon icra ederler? Mekteplerin eğer öğretim, yani talim fonksiyonu icra ettiğini bir kere kabul ederseniz, ondan sonra mekteplerde daha faydalı olursunuz. O zaman bir kere ders sayısı çoktur. Ders müfredatı yüklüdür. Bir kere bundan kaçınmak gerekiyor. İkincisi, çocuklara mekteplerde resmi ideoloji empoze etmekten kaçınmak lazımdır. Bu çocukları iki yüzlü yapıyor veya anlamadığı şeyleri ona yüklüyor. İdeoloji herkesin serbest iradesiyle seçeceği şeydir. İstediği ideoloji insan girebilir. O onun bileceği iştir ama siz ilk mektepte daha çocuğa belli bir ideoloji empoze edemezsiniz. Bu çocukların serbest düşünmesine zarar verir. Üçüncüsü, çocuklara istidadına ve kabiliyetine göre seçme hakları vermeli. Her çocuk matematiği sevmek zorunda değil. Lüzumu kadar o çocuğa matematik öğretirsiniz. Ondan sonra kabiliyeti olduğu yere resim mi, müzik mi, edebiyat mı, sosyal bilimler mi, oraya kanalize edersiniz. Veya tersi, bir çocuk matematiğe çok istidatlı ve hevesli ise siz onu tutup da sosyal branşlarla meşgul edemezsiniz. Zaruri bilgiler, memleketiyle alakalı, dünyayla alakalı coğrafya bilgisi, memleketi ve dünya ile alakalı tarih bilgisi onun için kafidir.
Şimdi bu söylediklerinizi belki tamamlayacak bir şey ama sizin mutlaka üzerine ekleyecekleriniz vardır. Liseyi bitiriyor genç arkadaşlar, hatta üniversiteyi bitiriyor. Türkiye tarihiyle ilgili çok belli başlı şeyleri, hani her yıl bayram olarak kutladığımız tarihleri sorduğunuzda bile direkt cevap veremiyorlar. Düşünmeden cevap veremiyorlar. O zaman bu bir yerlerde yanlış yaptığımızı mı
diyorsunuz? Yanlışlık var. Şundan, o çocuk tarih sevmiyor olabilir. Bir. İkincisi, bir kere bir kusur bu. Çocuğun tarih sevmemi. Çünkü bir şey öğrenmek için ona kabiliyetiniz ve hevesiniz olması lazım. Bunlardan birisi yoksa bir kere olmaz. İki, tarih öğretiminde acaba ne problemler var? Tarih hocaları acaba tarihi seviyorlar mı ve biliyorlar mı? Anlatılan tarihler ne derece lüzumlu, ne kadar yoğun, ne kadar değil? Bunlara bakmak lazım. Tarih zaten çok sevimli bir şey değil. O zaman bunu sevdirerek anlatmak lazım. Nasıl ki edebiyat bir takım edebiyat parçalarıyla anlatılıyor ve çocuklar mesela edebiyat ve Türkçe o kadar düşman değillerdir tarihe düşman oldukları kadar. Tarih de bu şekilde anlatılabilir. Çocuklar müzelere götürülebilir. Nitekim Amerika'da, İngiltere'de tarih dersleri gemilerde, müzelerde, böyle viranelerde, oralarda yani gösterilir. Yani
görsel hafızayı da kullanıyorlar.
Efendim, Buckingham Sarayı'na götürürsünüz. Kraliçe Victoria'dan bahsedersiniz. Windsor'a götürürsünüz. Daha eski krallardan bahsedersiniz. İşte Bath yakınları, harabeleri götürürsünüz. Antik İngiltere'den bahsedersiniz. Yani çocuklar bu şekilde yetiştirilmektedir. Diyeceksiniz bu çok zordur ama bunu daha minimal seviyede yapmak mümkündür. Bütün dersler için bu caridir. Sonra herkes tarihi çok iyi bilmek durumunda değil. Hevesi olan, istidadı olan oraya gitmelidir.
Amalarım var hep bugün size böyle biraz olsun, muhalefet gibi duruyorum da. Sözünü ettiğiniz şeyi anlayabilmek için bir ilk amam, çocukları yeteneklerine göre ayıracak, tasnif edecek kişilerin yetenekleri, bu konudaki yetenekleri sorgulanmalı.
Tabii.
Bir kere.
Evet.
Şimdi diyor ki sizin çocuğunuzun matematiğe yeteneği yok.
Yok.
Ama ya varsa?
Ya varsa.
Ya siz anlayamadıysanız?
İşte problem şu. Şimdi bir şirket işleri iyi gitmezse bir takım tedbirler alıyor. Yine iyi gitmezse diyor ki, biz şirketin içinde olduğumuz için, bu şirket kültürüyle yetiştiğimiz için, hatta belki de bu problemler bizden kaynaklandığı için, biz bırakalım bu işi diyor, başka bir profesyonel kimselere verelim. Onlar bizim şirketimizi analiz etsinler. Aksayan yerler nedir? Biz de onlara yardımcı olalım. Tabii onların da %100 bilmesi mümkün değil. Bunun da yolu budur. Madem ki bizde böyle bir problem var, o zaman bunu profesyonel yollarla halletmek mümkündür. Dünyanın her yerinde çocukların kabiliyetlerini ve heveslerini analiz edebilecek profesyonel teknik metotlar vardır. Evet, bazı yerlerde suistimal edilen bir metot ama teknik olduğu zaman böyle bir problem olmuyor. İngiltere'de mesela teknik olarak analiz ediliyor. Pek çok testlerle çocukların hevesi bir kişi tarafından değil, birkaç kişi tarafından tespit ediliyor. Bizde bir öğretmen, rehber öğretmeni bunu tespit ediyor. Bu mümkün değil. Anne babaların da kompleksleri var tabii. Doktor olamadıysa çocuğu doktor olsun istiyor. Mühendis olsun, mühendis olsun istiyor. Böyle de bir problem var. Türkiye'de başka bir problem var. Türkiye'de herkes yüksek tahsil yapmak istiyor. Ara eleman olmayı kimse istemiyor. Fazla gururlu bir milletiz. Peki bir de şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse ilkokul ne demek, ortaokul ne demek, lise ne demek, üniversite ne demek biliyor mu? Bunu marifçilere sorsanız cevap verebilirler mi? İlk mektep nedir? İlk mektep cemiyette yaşayan herkesin ama cemiyette yaşayan herkesin bilmesi gereken bilgilerin kendisine verildiği bir yerdir. İşte trafik kaidelerine riayet burada öğretilir. Mektup yazmak burada öğretilir. Telgraf çekmek burada öğretilir. Yani insana lüzumlu bilgiler burada öğretilir. Herkes bu tahsili almak mecburiyetinde. Peki ortaokul nedir? Adı üstünde ortaokul. Ara elemanlara yani cemiyette belli bir iş deruhte edecek olan kimselere lazım bilgileri verir. Kimdir bu? Katiptir. Kimdir bu? Teknik elemandır. Bunlar orta mektep tahsili görürler. Peki lise nedir? Lisenin bütün dünyadaki maksadı üniversiteye hazırlık
mektebidir. Yüksek okul.
Yüksek okula hazır.
Bizdeki yüksek okul karşılığı üniversite. Halbuki orada lise.
Osmanlılar bunu çok güzel çözmüşlerdir. Osmanlılarda lisenin adı İdadi'dir. Duymuşsunuzdur. İdadi hazırlık mektebi demek. Neye hazırlık? Üniversiteye hazırlık. Çünkü üniversite öyle bir yerdir ki ihtisaslaşma vardır. Üniversiteye geçmek için bu çocuğun matematik, fen, sosyoloji, felsefe yani ilk ve ortaokuldaki bilgileri daha teknik, daha ilmi bir seviyede gördüğü
peki,
yerdir.
Peki İdadi okuyan herkes üniversiteye mi gider?
Üniversite için okurlar İdadi.
Yani onu okuduysa
üniversiteye gider. Üniversite gitmeyecekse İdadi okumaz.
Okumaz.
Gerek yok İdadi okumaya.
Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra biraz daha detaylı konuşacağız. Eskiden nasıldı ve bugüne acaba onu uyarlamak gerekirse, bu genç nüfus, bu kalabalık nüfusa uyarlamak gerekirse neler yapmak gerekir? Detaylarla buradayız. Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile eğitim, öğretim konuşmamız devam ediyor. Zor bir konu bu aslında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da belki biraz yapbozla, özellikle son birkaç yıl içinde hakikaten, son 5 yıl içinde orta öğretimle ilgili eğitim programı en az bir 4-5 defa değişti.
Şimdi mesela elinizde bir mal olsa, bu malda bir arıza olsa orayı yamatırsınız, dikersiniz, tamir edersiniz. 1, 2, 3, 4. Ama ondan sonra dersiniz artık bunun tamiri şeyini geçti. Bunun yeni baştan alınması lazım. Marif de böyle. Elbette ki marifçiler iyi niyetli. Yani faydalı olmak istiyorlar. Hükümetler de faydalı olmak istiyor. Ama bir şeyde muvaffak olmak için profesyonelce düşünmek lazım. O işte muvaffak nasıl olmuş, üniversal, evrensel, ona bakmak lazım. Bu işte de böyle. Bu işte tabii işin çok farklı yönü var. Bir kere cemiyetle alakalı bir problem var. Herkesin çocuğu üniversite okumaz. Efendim izbe bir şehirde hiçbir faydası olmayan bir fakülteye gitmiş çocuğu. Anne baba dünyanın servetini harcıyor çocuğu orada okutmak için. Peki düşünüyor musunuz bu çocuk burayı bitirince ne olacak? Bir insanın maksadı evet üniversite okumak bütün dünyada bir kariyer olarak görülür. Meslek şeyi olarak görülmez. Ama bir meslek de lazım. Ne olacak? Devlet ona bir iş bulsun. Ama bu mantıktan çıkmak lazım. Hı. Sen çocuğun için oraya gönderiyorsun. Hiç kimse, tabii herkes çocuğunu çok seviyor ve yüksek görüyor. Mesela Türkiye'de, Avrupa'da ciddi bir ara eleman sıkıntısı olduğu için orada bizim beğenmediğimiz teknik işler çok yüksek paralarla yapılır. Ve çok para kazanır. Hı hı. Ben bir arkadaşım vardı, Oxford'da okuyordu fi tarihinde. Kardeşi okumadı. Ortaokuldan sonra su tesisatçısının yanında çıraklık yaptı. Bir yandan onların mektepleri var. Okudu, su tesisatçısı oldu. Çocuk 20 yaşına geldiğinde mortgage'le evini almıştı, ödüyordu. Arabası vardı, işi vardı ve hanımı vardı. Kardeşi, abisi daha Oxford'da okuyordu. Şimdi akıllıca bir seçim bu. Kardeş Oxford'da okuyamayacak bir çocuksa o su tesisatçısı oldu. Ama iyi para kazanıyordu çocuk. Yani bu demek değil ki çocuk hayatı kaydı. Bir kere bunu insanlara kabul ettirmek lazım. Türkiye'de buna gidiyor gitgide. İkincisi, mutlaka çocukların heveslerini tespit etmek lazım. İlk orta lise ne demek bunu bir anlamak lazım. Üniversite ne demek bunu anlamak lazım. Ders müfredatını elden geçirmek lazım. Bunu fakülteler içinde ben söylüyorum. Mesela aynısı bizim fakültede de var. Çok yüklü bir müfredat var. Aynı ortaokul lisede olduğu gibi. Halbuki fakülteler çocuğa o branşın nosyonunu veren, ruhunu veren, felsefesini, tarihini anlatan yerlerdir. Çocuk onu aldıktan sonra zaten o sahadaki eserlerle o işi yürütebilir. Bizde aynı ortaokul lisede olduğu gibi bir yükleme vardır.
Bizde gençler yüklemesi. Üniversiteyi bitiriyor. Bitirdiği bölümle ilgili ondan sonra ne bir kitap okuyor ne bir araştırma yapıyor.
Evet, çünkü o burası bir meslek için görülüyor. Bir de bu askerlik problemi var. Türkiye'de askerlik kaldırılırsa ben zannediyorum üniversiteye gidenlerin %50'si üniversiteye gitmezler. Üniversite tahsilinin ben büyük
ama
ölçüde...
Ama aradaki fark çok azaldı artık.
Azaldı ama yine çok var. Yine ben üniversite okuyanlara sorayım. Yavrum diyor, senin bu okuduğun okulda hiçbir şey olmaz diyorum. Hocan yok. Ders yok. Ders yapılmıyor. Uzak bir yerde. Dünya kadar. Niçin? Askerlik için diyor. Herkesin verdiği
ama
cevap bu.
Ama şöyle askerlik dediğiniz diyelim ki 1 yıl, 1,5 yıl.
Evet.
Ama 4 yıl hiç kendisine bir şey katmayacak bir yerde zaman kaybediyor.
Onu tabii
kaybediyor.
Başka şeyleri de var. Yani üniversite okuyacağım. Millete üniversite okudu diyeceğim. Üniversite belki işim ona göre olur diye düşünüyor. Halbuki artık iş sahalarında rastgele diplomaların hiçbir kıymeti yoktur. Siz götürdüğünüz zaman diploma bu ciddiye almazlar. Yani diploma eskidendi. Şimdi artık hiç ciddiye almazlar. Bunu bir kere anlamak lazım. Yazıktır. Milli servete de yazık. Bu çocuk çok daha faydalı olabilecek yani cemiyete ve millete, ailesine, kendisine. Böyle milli servete heba almasına gerek yok. Bunları anladıktan sonra müfredatı da hizaya getirdikten sonra bakın ben demiyorum ki şu absürt bir şey söylemiyorum. Üniversal olarak dünyada mekteplerde ne okutuluyorsa demiyorum ki Osmanlı'da okutuluyor. Onlar okutulduğu zaman çocuklar için kafi olacaktır.
Ama şimdi çok sayı olarak evet. Çok genç nüfusumuz
evet, var.
Onların hepsine okul lazım. Onların hepsine öğretmen lazım, derslik lazım. Onların hepsine kitap lazım. Ve tabii Sayın Başbakanımızın da Türkiye'nin geleceği genç nüfustadır.
Doğru
gençlerin
söylüyor.
Sayısı artsın, çocuk sayısı artsın diyor.
Doğru
ama
söylüyor.
Şimdi
genç nüfus, bunları... genç nüfus bir memleket için faydalıdır. Yani zordur aile için, şudur budur. Bu devirde aklı başında çocuk yetiştirilir mi o da ayrı mesele ama başbakanın söylediği teknik olarak doğrudur. Çünkü ben Avrupa'da çok ülke gezdim. Hepsi genç nüfusun azaldığından yani nüfusun düştüğünden yaşlı nüfusun fazlalığından şikayet ediyorlardı. Ben 30 sene önce Finlandiya'da bir afiş görmüştüm. Kucağında bir çocuk, çocuk doğumunu teşvik ediyordu. Çünkü onlar da o zamandan bunu anladı. Ve şimdi Avrupa'nın böyle bir problemi var. Gençler çok az, onlar çalışıyor, yaşlılara bakıyor. Türkiye için de bu ihtiyaç doğru. Ama bu gençleri... ciddi bir şekilde yetiştirmek lazım. O da bu marif sistemiyle olmaz. Mümkün değil olmaz. Ben gençlere çok acıyorum. Kendim de bir hoca olduğum için, bu safhalardan geçtiğim için gençlere çok acıyorum. Gençler heba oluyor. Milli servet heba oluyor ve bunun karşılığında keçi boynuzu gibi çok az şey elde ediyorsunuz. Yazık oluyor. Yani çok daha basit şeylerle bu mümkün. Diyeceksiniz ki yük fazla. Evet. Marif dünyanın her yerinde fazladır. Onun için Osmanlı Marif Bakanı şu mektepler olmasa demiş. Ya bugün olsa ne derdi?
Şu anda da ekonomimizin büyük bir kısmı.
Ama bunun yolu şu. Özelleştirme. Mekteplerin tamamını özelleştirseniz ve zeki ve kabiliyetli çocuklara devlet namına her mektepte ücretsiz bir kontenjan tahsis etseniz bence çok daha iyi olur. Başarılı çocuklar okur. Başarısız çocukların okuması lazım değil. Onlar için devlet bir...
Ama onlar için çözüm ne olacak?
Şimdi... onlar için devlet biraz evvel anlattığım gibi onların kabiliyetlerine göre istihdam politikası meydana getirecek. O zaman bunu daha akıllıca ve daha kolay çözmek mümkün olacak.
Şimdi bir grup genç var sokakta.
Evet.
Bir grup genç var yetenekli olması gerektiği yerde değil. Bir grup genç eğitim çarkları arasında ezilmiş aslında evet. İyi olabilecekken
evet.
Eğitim
olamıyor.
Sınavdaki performansı evet. Düşük olduğu için olamıyor. Bir grup genç başarılı ama başka yere yönlendirilseydi belki daha başarılı evet. Olabilirdi. Şimdi bunların arasından seçme yapıp düzene sokmak çok
ama
zor.
Ama işte evet belki bir müddet bir takım problemler yaşanır ama sonunda bu tekrar yoluna girer. Yani şu anda bir avantajlı durumda değil Türk marifi. Ben gençlerle çok beraber olmak itibariyle görüyorum. Çocuk tıbbiyede okuyor. Ne güzel diyorsunuz tıp doktor. Ama çocuk tıbbiyeyi sevmiyor. Anne baba onu oraya yönlendirmiş. Veya şartlar onu başka bir şey olmak istiyor. Mesela bu bir kayıptır bu cemiyet için. Çocuk için de cemiyet için de. İkincisi dediğiniz gibi çocuk çok kabiliyetli. Fakat mektepte doğru yönlendirilmediği için çocuk lüzumsuz şeyler yani lüzumsuz demiyorum tabii ki. Onun için lüzumlu olmayan şeylerle çok yorulduğu için.
Ve de başarısız kabul ediyor.
Başarısız diyor çocuğa. Halbuki çocuk başarılı değil. Ben mesela böyle gençlerle karşılaşıyorum. Çocuk anne babası ve mektep tarafından itilmiş. Çocukla konuştuğum zaman çocuğun belli hususlarda fevkalade kabiliyetli olduğunu görüyorum. Hissediyorum veya görüyorum. Acıyorum bu çocuk o yöne yönlendirilmemiş. Hatta tam tersine o yönü köreltilmiş, bastırılmış. Bu çocuktan fayda alamazsınız siz. Yani bu 2 kere 2 4. Bir takım çocuklar var. Kabiliyeti yok. O çocuktan hiçbir şey olmaz. O çocuğu cemiyete ve kendisine fayda olacak şekilde başka bir yöne kanalize etmek lazım. Mutlaka bir şey yapabilir o çocuk. O çocuk kendisine çok büyük biçilen bir elbisenin içine girmek için uğraşıyor. Bu o çocuğa yazık değil mi, marife yazık değil mi? Bunun için masraf ediliyor. Diğer çocuklara yapılacak masraf buna yapılıyor. Sonra pek çok çocuklar başka imkansızlıklar sebebiyle, maddi imkansızlıklar, başka kendisine gereken şeyi alamıyor. Bunlar bir problem ve bunlar az değil, çok. İşte bütün bunlar, bu benim söylediğim şekilde ben hallolur diye düşünüyorum. Mekteplerin mümkün mertebe devlet, çünkü bir yanda özel okullar var, bir yanda devlet okulları var. Özel okulların hepsi de kaliteli değil elbette. Ama devlet okullarından bir miktar daha fazla. Bu bir haksızlık. İkincisi, devlet okulları aşırı masraftan dolayı gereken şeyi veremiyor. Öbürü işi ticarete döküyor. Halbuki bu işin mantığı okulların özel olmasıdır. Özel
olduğu zaman daha fazla olmayacak mı bu saydığınız problemler?
Ha, devlet o zaman koordinatör vazifesi yapacak. Bu daha iyi yapılacak bir vazifedir.
Şimdi de mesela özel okullar için devlet yine hem denetçi hem koordinatör, yine bir müfredat var. Kendi
okulunuz olduğu müddetçe bu ikinci planda kalır. Kendi okullarınız var çünkü. Sadece hiçbir bankada problem var mı devlet? Çünkü bankaların üzerinde bir koordinatör vazifesi yapmaktadır. Yani onun için bu işte de ciddi bir koordinasyon, ciddi bir kontrol vazifesi yapılır. Belli bir müfredat. Ama bu müfredat da dediğim gibi üniversal bir müfredat, tespit edilir. Ondan sonra karışmayacaksınız. Beğenmeyen çocuğunu okula vermeyecek, başka okula verecek. Bir okul diyecek ki ben burada teknik elemanlar yetiştireceğim. Bir okul diyecek ben burada felsefi derslere ağırlık vereceğim. Bir okul diyecek ki ben burada spor, çocuklarını herkes o şekilde yönlendirecek. O zaman belki bu işler biraz düzelir. Gençlik daha akıllı, rasyonelce yetiştirilebilir.
Ve mutlu olur.
Mutlu olur. O da çok mühim. Hayatta evet. Mutlu olmak çok mühimdir.
Çocukları ben şimdi bakıyorum. Biraz önce söylediniz. İşte 5 yaştan itibaren başlıyorlar okul koşuşturmasında. Benim oğlum 4,5 yaşından evet. beri sabah saat 8'de evden çıkıyor. Şimdi çok daha erken evet. çıkıyor. Mesaiye gider evet. gibi. Benden 1 saat önce geliyor eve. Evet. Ben 1 saat 1,5 saat sonra evet. ondan. Yani 11-12 yaşında bir çocuk evet. mesai gibi çalışıyor. Ne zaman çocukluğunu yaşayacak? Bir takım kurallar koymak zorundayım. Hafta içi bilgisayarla oynayamazsın.
Hülya Hanım, ben onu da söyleyecektim. Siz iyi ki işaret ettiniz. Ben çocukların çok fazla okulda vakit geçirmesine taraftar değilim. Zaten biraz evvel söyledim. Müfredat daha az olmalı. Çocuk daha fazla sokakta oynamalı. Çocuk daha fazla hobileriyle meşgul olmalı. Çocuk daha fazla ailesiyle beraber olmalı. 7 gün çocuk okula gidiyor. 7 gün dershanede sayarsanız. Sabah sizin işaret ettiğiniz 7'de gidiyor. Bazen geç vakit geliyor. Küçük çocukları görüyorum 9'da 10'da eve geliyorlar. Çünkü o mektepten sonra da
tabii eğer direkt dershaneye gidenler
var. Bu mektebe gidiyorsa 4'te mektepten çıkıyor. Oradan dershaneye gidiyor. 4 yani bu çocuklara yazık. Yani bundan inanın siz kaliteli, irfan sahibi, bilgili, entelektüel insanlar yetiştiremezsin. Bezgin, üzgün insanlar yetiştiremezsin.
Yorgun, onun için bir nesil yorgun. Var.
Onun için çocuklar hiçbir şeyden zevk almıyorlar. Kitap okumak istemiyorlar. İnsanları dinlemek istemiyorlar. Sosyal faaliyetlere katılmıyorlar. Asosyal, hatta antisosyal oluyorlar. Çünkü bezmişler, bıkmışlar. Bu çocuklara yazık. Yani bu iyilik değil çocuklara. Asla iyilik değil. Her şey yaratılışa uygun şekilde olmalı. Evet, ilim bir insanın yaratılışına vardır. Ama gece gündüz ilim olmaz. Eğlence de lazımdır. Sosyal faaliyet de lazımdır. İstirahat da lazımdır. Çocuk için en mühim ihtiyaç uykudur. Hı-hı. Uykusundan çocuk mahrum. Tabii. Gündüz uykusudur. Gündüz uykusu çocuk için
çoğunlukla
çok mühimdir.
Uyurken ders yapıyor.
Bu olacak.
Dürtüyorsunuz, 2 satır daha yazıyor. Dürtüyorsunuz.
Ders yapmakla ne olacak? Yani? Ödev hazırlamakla ne olacak? Yani çocuğa siz eğer bir okuma zevki kazandırmamışsanız bütün anlattıklarınız, öğrettikleriniz boştur. O çocuğun test imtihanlarında aldığı yüksek numaralar da hikayedir. Çünkü o çocuk bir kere okuma zevki, ilim öğrenme zevki kazanmamış. İlme aşık olmamış. Aşkı bırakın. Aşk belki çok ifrat. İlme temayül aşılamamışsınız. Mektepler bunu aşılamalı. Bunu aileler yapabilir mi? Zor. Çünkü aileler duygusaldır ve aile entelektüel olmayabilir. Herkesin ailesi. Ama çocuğa mekteplerin bunu kazandırması lazım. Çocuk mektepler başka şeylerle uğraşıyor. Çocuğu hizaya dikmekle böyle korkan, ürken her şeyden hizaya gelen insan yetiştirmek istiyor. Bu yanlış.
Peki çocuğu, serbest kıyafete de bir değinin lütfen. Sormuştum.
Şimdi Türkiye vaktiyle fakirdi. Bizim zamanımız siyah önlük giyerdik. Mektebimizde çok fakir insanlar da vardı. Çok zengin insanlar da vardı. Hususi mektepler yoktu o zaman. Herkes devlet mektebine giderdi. Mahallelerde de her çeşit insan yaşardı. Daha önce de bunu konuşmuştuk biliyorsunuz. Bir mahallede her çeşit insan yaşardı. Çok yüksek, çok aşağı. Yani şimdiki gibi zengin fakir mahalleler o kadar yoktu. Orada bir önlükle gitmek belki bir servet farklılıklarını gizlemeye vesile oluyordu. Ama beslenme oluyordu mesela. Hmm. Beslenmede birinin şeyinden muz çıkıyordu. Öbür çocuk muzu görmemiş.
pürür ekmek.
Yani garip. Birinin şeyinden sandviç çıkıyordu, öbüründe kuru ekmek çıkıyordu. Peki ya önlük giydirdiniz siyahta. Beslenmede ne oldu? Önlüğü giydirdiniz. Birinin ayakkabısı paramparça, yazlık ayakkabıyla kışın gelen çocuklar vardı. Şimdi ne oldu? Siyah önlük giydirdiğiniz zaman tatmin mi oldunuz? Ben ona da karşıyım. Ben böyle insanları hizaya sokmaya, böyle giyineceksin, böyle oturacaksın, böyle düşüneceksin, buna karşıyım. Bu prensipleri din koyar, bu prensipleri ahlak koyar, bu prensipleri görgü yani adab-ı maşeret koyar. Bu prensipleri devlet koyamaz, okul koyamaz, müdür mavini koyamaz. Bunlar hoş şeyler değil. Çocuklar ondan sonra iki yüzlü, ürkek, korkak insanlar oluyor. Doğru değil. Herkes aklı başında insanlar. İcabında velilerle konuşulur. Çocuklarınıza ölçülü giydirin, abartılı giydirmeyin denir. Anne babalar da aptal değiller, biliyorlar çocuğun gittiği yeri. Götürür. Sonra artık eskisi gibi değil. Şimdi çok ucuza, çok kaliteli giyinmek mümkün. Benim zamanımda öyle değildi.
Tabii kaliteli olmasa bile çeşitli giydirmek mümkün.
Mümkün.
Zaten şu anda, çocuk çabuk büyüyor.
Şu anda yani şu anda herkes biliyor. Mağazaların indirimlerinde, outletlerinde çok ucuza, çok kaliteli mallar giymek mümkün. Zaten çocuk çabuk büyüyor. Ne kadar giyecek? Onun için ben bu o üniformalı kıyafetin de totaliter zamandan kalma olduğunu düşünüyorum. Çin'de falan da var ya, herkes aynı elbiseyi giyiyor. Bütün sınıf farkı olmadığı için.
Herkes eşit.
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Bu bir aldatmacadır. Tarih boyunca hiçbir cemiyet sınıfsız olmamıştır. Cemiyette sosyal sınıflar vardır. Entelektüel sınıflar vardır. Mali sınıf, bunu engelleyemezsiniz.
Cemiyet büyük belki, evet. Yönetilebilir. Evet. Peki ama bu cemiyet aynı çatı altında kalabalık bir aile olarak toplandığında bile o fark yok mu?
Olmaz mı? Şu anda bütün ailelerde zengin amca, fakir teyze var. Yani onlar bir araya geliyor. Zaten ne oluyor biliyor musunuz? Bir müddet sonra artık aile bağları şimdi çok zayıfladı çeşitli sebeplerle. Artık bakıyorsunuz ailede de herkes birbirini buluyor. Zengin zenginle, fakir fakirle görüşüyor maalesef. Belli bir şeysi olmayanlar, yani ahlaki olgunluğa sahip olmayanlar bunu yapıyor. O suyun tabii mecrasıdır. Yüksek bir olgunluk gerektiriyor. Kendisiyle aynı sınıfta olmayan insanlarla çok normal münasebetler kurmak bir olgunluk gerektiriyor. Bu iyi bir meziyettir. İyi bir meziyettir tabii ki.
Çok yol almamız gerekiyor. Öyle görünüyor.
Tabii başarı yani mutluluk için. Karamsar tablo çizmek doğru değil ama neticede bir de bu iştir. Buna da el atmak lazım. Bunu da düzeltmek lazım ki ben hükümetlerin en mühim işini dış politika değil, mali politika değil, marif olarak görüyorum. Neden? Çünkü aldığınız bütün tedbirler dış politikada, maliyede, şurada burada hep gelecek nesiller içindir. Hükümetler gelecek nesil için çalışır. Siz nesli düzeltmezseniz aldığınız tedbirler hikaye olur. Palyatif olur, o günlük olur.
Tabii bir taraftan da hani gençler diyoruz pek çok sınava hazırlanıyor. Siz idadiden bahsettiğiniz üniversiteye gidecek olan içindi. Şimdi mesela 8. sınıfın sonunda neredeyse üniversite sınavına girer gibi yoğun, büyük bir sınava giriyor.
Evet. Eskiden de vardı o. Bizim zamanımızda kaldırılmıştı. İlkokul değil ama orta ve liseleri bitirme imtihanları vardı. 3 sene orta mektep okuyorsunuz. 3 sene sonra her dersten değil. Ama edebiyat, Türkçe mutlaka var.
Ama bu bitirmek için değil, başlayabilmek için daha kötü.
Yok, bu bitirebilmek için ortaokul. Diploma alabilmeniz için buna olgunluk, tekamül imtihanları diyorlardı. Aynısı lisede de vardı. Bunu bitirdikten sonra lise diplomasını alıyorsunuz. Bu tekamül imtihanında aldığınız not 1, derslerde aldığınız notlar 2, 3, müracaat ediyorsunuz bir üniversiteye. Üniversite sizi bunlara göre değerlendiriyor. Bir de bu üniversitenin böyle zaten merkezi sistem olmasının avantajları var ama dezavantajları da var. Çocukların hayatının böyle bir imtihana bağlanması çok kötü. Gerekirse bu imtihanların daha yıla içine yayılması mümkün. Daha fazla ama daha az ciddi imtihanlarla çocukları bu kadar streslendirmemek mümkün. Üniversite imtihanının yılda 4 kere olması mümkün.
Hepsine mi girsin, hangisine
girsin, ister? Girsin, hangisi isterse girsin.
En yüksek kendisi hangisinden puan isterse aldıysa.
İdeal olan sayısı. Her mektebin ayrı imtihanı olmasıdır.
Ama maalesef evet. Şimdi düşünüyorum evet. Mesela Adana'daki bir başarılı genç İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavına girmek için nasıl gelecek?
Gelmesi lazım değil ki.
Online yapacak.
Ama online olabilir. Ne belli kadar... yerlerde, belli yerlerde imtihanı. Ama yani üniversite okumak için belli bir şeye katlanmak lazım. Bu eskiden böyleydi. Şimdi de böyle yapacak bir şey yok.
Evet.
Yani ben hiçbir sıkıntı çekmeyeyim direkt, o mümkün değil. Tahsil için sıkıntı çekilir.
Şimdiki...
Siz ilme her şeyinizi vermezseniz ilim size bir şey vermez. Yani o size bir nebze vermesi için çok siz ona önemli. Her şeyinizi vereceksiniz.
Peki, çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.